Ayrım 15. Allah beni böyle yaratmış. Pukka günlük 3. Sayfa 265. Suratıma çarptığın doğrular jilet etkisi yarattı. Sanırım Ankara'nın annesine haksızlık yapıyorum. Yani kadın neticede bana bir zarar vermiyor ki ondan bu denli nefret etmemi hiç ama hiç anlayamıyorum. Ona bir şans daha vermeye karar verdim. Aslında bu kararın nedeni daha çok otogarda beni karşılar karşılamaz parmağıma yeni yüzük takması oldu. O da amma yüzük takma meraklısıymış kardeşim. O pezevenk yüzünden zaten sonra bütün ilişkilerimde tek taş almıyorsa beni sevmiyor hissi oluştu bende. Bugün nikah için kan tahlili mi ne o var ya. Onu yaptırmaya gittik. Daha doğrusu şöyle oldu. Öncesinde bir şeyler yeriz diye anlaşmıştık. Ben okuldan çıktım, yanına gittim. Orada beni Ankaralı yerine annesi bekliyordu. Taksideyim, camdan bir baktım, yemek yiyeceğimiz yerde kadın oturuyor. Alnına elini dayamış, öyle bekliyor beni. Kesin Ankara'nın başına bir şey geldi. Sabah kahvaltı yaparken boğazına zeytin takıldı ve şu an hastanede. Ya da yolda trafik kazası geçirdi ya da kaçırdılar onu. Şu an mafyanın elinde ayak tırnaklarını koparıyorlar. Aman Allah'ım, kocamın ayak tırnakları olmayacak mı? Ya öyle olsa telefon açardı ama niye buraya kadar gelsin? Acaba öldü mü lan? Ama o zaman da önünde yemek var. Yemezdi herhalde. Ya biliyordum kesin gerçek annesinin kendisi olmadığını öğrendi. Babasının zamanında başka birinden bir oğlu olmuştu. Kadın ölünce bizimki tabii orada kalmış. Babası bu Nemrut'la evlenince o da annesini bu kadın zannetmiş. Oh çok şükür. Artık buna takılmak zorunda değilim. Umuyorum Ankaralı sinirden köpürüyordur. Annemi benden sakladınız diye bunlarla küsmüştür ve asla ama asla konuşmayacaktır. Bu da şimdi oğlumu ikna et diye bana gelmiştir. Bok ederim oğlunu ikna. Taksiden indiğim gibi koşarak oraya gittim. Ölmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, telaşlı ve biraz da korku dolu olduğumu belli ederek, ne oldu bir şey mi oldu dedim. Sonrasında da keşke ölseymiş diyeceğim cevapla karşılaştım. Oğlu şu hala uyanmamış. Bu da kıyamamış, bir iki kere uyandırmış ama sonra bırakmış onu. Yalnız da kalmayayım diye kendisi gelmiş. Hem canı sıkılıyormuş, iki lafın belini kıralım diye düşünmüş. Şimdi kan man vereceğiz oğlun yerine sen mi vereceksin be kadın? Bir de uyandırmaya kıyamadım ne ola ki? Yani beni burada yalnız bırakmama isteğin, düşüncen çok tatlı ama. Allah aşkına telefon diye bir şey var. Bir arayıp söylesenize. Bunu da diyemiyorum tabii kadına. Karşısına geçtim, iştahım falan da kaçtı. Olayı hazmetmek için soda içtim. Bu da işte ilk başta akraba dedikodularını yaptı. Ardından da derin bir nefes aldı. Sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim diye söze girdi. Giriş andan zaten hayırlı bir şey olmayacağını anladım. Sustum ve dinledim. Bak güzelim. Seni çok iyi anlıyorum. Baban Almanya'da işçi. Annen vefat etmiş. Kimin kimsen yok. Zorla bir sınav kazanmışsın. Geleceğinden korkuyorsun. Paran yok. Karşına oğlum gibi biri çıkınca sana piyango vurmuş gibi oldu tabii. Ama oğlum daha çok küçük. Bizim paramızla da ikiniz nereye kadar yaşamayı umuyorsun? Oğlumun gençliğini yaşaması gerekti. Kendini kurtarmak için oğlumu feda edemeyecek. O sen kırılma diye bir şey söylemek istemiyor ama inan bana o da bu saçma sapan şeyi istemiyor. Son zamanlarda hep bizde kalıyor fark etmiyor musun? Aldığım eşyalar sende kalabilir. Sana bir tavsiye bence yurda çık. Ev kirası seni zorlamasın. Bir de bazı şeyler insanın hamurunda olmalı. Sana bu gelin olma hali o kadar büyük geliyor ve üzerinde eğreti duruyor ki gerçek yüzünü 200 metre uzaktan görebiliyorum. Sakın babasını arayıp sana destek olmasını bekleme. Bu ailecek verdiğimiz bir karar oldu. O benim canım. Karnımda taşıdığım evladım. Onu tertemiz yetiştirdim ama bunun için değil. Dedi. Kalktı ve gitti. Söyleyecek binlerce kelimem vardı. Bir kere babam Almanya'da işçi falan değildi. Adam bilgisayar mühendisi. İkincisi işçi olsa ne olur? Kaldı ki işsiz olsa bile ne olur yani? Annem falan da ölmedi gayet. Yaşıyor kaldı ki öldü diyelim. Bu bir ayıp mı? Zorla sınavı falan da kazanmadım. Gayet ilk girişimde şak diye tutturdum. Kendimi kimseye kakaladığım da yok. Sadece ileride mesleğim daha iyi biri olabilirim umuduyla öğrencilik standartlarının daha üstünde yaşayabilmek için her ne olursa olsun babamdan para isterken utandığım için ve kendi tercihim olduğu için çalışıyorum. Çalışmak zaten ayıp değil. Üniversite çalışmak için okuyorum. Hepimiz onun için okuyoruz. Mezun olduğumda da şu an çalıştığım işi yapacaksam en azından baştan ilerlemenin bir zararının olmayacağını düşünüyorum. Üstelik kendi birine yamanacak kadar vasıfsız da görmüyorum. Oğlunu çok seviyorum. Allah kahretsin ki ölesiye seviyorum ve bu raddeye gelmemizin tek nedeni bu. Hiçbirini söyleyemedim. Söylememin de bir anlamı yoktu. O da beni her anne gibi sevmemişti ve asla sevmeyecekti. Nasıl bir iticiliğim varsa sevmeye çalıştıkça belki de uzaklaştı. Büyük ihtimalle sorun benim davranışlarımdaydı. Çok yılışıktım, belki de çok şımarıktım ya da hiç ev işi yapamıyorum diye, ne bileyim yemek yapmayı bilmiyorum diye de olabilir. Çok çirkinim ya da torunlarının güzel bebekler olmasını istedi. Yanında hiç konuşmuyorum diye de olabilir, soğuk bulmuştur beni. İki yüzlü de olabilir. Ama yine de bunları bana neden söyleyerek benim canımı daha da acıttı ki. Ne dese yaptım, ne istese yerine getirdim. İçimden binlerce kez küfür etsem de yüzüm bir an olsun asılmadı. Şu an gururlu bir şekilde taksiye binişini izliyorum. O zafer kazanmış edasını camdan son kez suratıma tiksinir gibi bakışını. O kadar gururlanmasına gerek yoktu ki. Ben onun düşmanı bile olamazdım. Ne kadar nefret ediyorum desem de yanında her dolaştığımda bilmediğim bir sürü şeyi ondan öğreniyordum. Nefret ettiğim şey annemle yaşayamadığım her şeyi bununla suratıma vurulmasıydı. Eksikliğini hissetmemdi. Keşke bana bunu yapmasaydı. Şu masanın başında insanların ortasında beni ağlatacak kadar kimseye kötülük yapmadım ben. Allah kahretsin beni. Allah benim ölesiye belamı versin. Allah beni süründürsün ama bir daha bu şekilde ağlatmasın. Bu lafları suratıma çarpmasın. Bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Eşyalarımı toplamaya gidecek kadar bile cesaretim yok. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Daha doğrusu Ankaralı'yı gördüğüm zaman ne demem gerektiğini bilmiyorum. Nasıl davranacağımı da. Ne düşünmeliyim onu hiç bilmiyorum. Kanaldan izin alıp biraz İzmir'e gideyim dedim. İzin vermediler. O yüzden kanaldan bir arkadaşımın evine geçici olarak yerleştim. Okula gitmiyorum. Geceleri kanalda ağlayıp gündüzleri evde kendimi asıyorum. Ankaralı yana yakıla her yerde beni arıyormuş. Herkese soruyormuş. Eşyalarımı almaya giden arkadaşıma yalvarmış benimle görüşebilmek için. Kanala bir defa geldi, içeri almadılar. Telefonum hep ama hep kapalı. Konuşmak istemiyorum. Kötü ayrılıkların en bok tarafı insanlara nedenini anlatamıyor oluşun. Sevilmemekten o kadar utanıyorum ki. Annesi yüzünden demeye dilim varmıyor. Her sorana aynı şeyi söylüyordum. Anlaşamıyorduk. Oysa ki anlaşıyorduk. Çok seviyorduk üstelik. Öyle ki çok korkuyorduk. Yüzüğü parmağımdan çıkaramadım. Her şeyin nedeni bu lanet yüzük oldu zaten. Her şey o kadar güzel giderken neden her şeyin bir sonu olmalı mantığına büründük ki? En büyük hatamız sanırım bu oldu. Ya da benim hala bu durumda bile iki kişiymişiz gibi düşünmem. Sabah kanaldan çıkıp eve doğru gitmek için servislerin olduğu yere giderken kaldırımda oturmuş halde onu gördüm. Ne kadardır orada hiç bilmiyorum ama çok yorgun gibi görünüyordu. Görmezden gelip gitsem mi? Konuşmasam mı böyle böyle bitse mi acaba dedim. Bilse kırgın olduğumu, kızgınlığımı, bu işin dönüşünün asla olmayacağını. Ama bir tarafımda sarıl ona diyor. Burada bekliyor işte seni. Herhangi biri gibi değil diyor. Beni gördü, ayağa kalktı. Ayaklarım da ona doğru gitti. O gün beklememişsin beni. Ne oldu? Onu bari söyle. Tamam, yine ayrıl benden ama. Nerede kalıyorsun? Kimlesin? Aç mısın? Ne yersin? Bana onu söyle. Okula gelmedin. Notları getirdim sana. Yine ayrıl benden. Vallahi peşine düşersem orospu çocuğum. Yine ayrıl. De, şöyle suratını görmek istemiyorum de. Karşısına çıkarsam şerefsizim. Okulu benim yüzümden mi gelmiyorsun? Kalkar gider bırakırım o siktiğimin yerini. Ama iyi olduğunu bileyim. Annen anlatmadı mı sana? Konuşmuşsunuz, evlenmek istemediğini fark etmiş. Sana nasihat mi ne vermiş? Evlenmeyelim, tamam, bekleyelim. İstediğin buysa konusunu bir daha asla açmam. Annesi tabii ki oğluna gelip sadece kendisinin konuştuğunu, beni paramparça ettiğini anlatmayacaktı. Şeytan dedi, o anasının bir derse ihtiyacı var. Oğlunu bir daha gösterme, kışkırt, kavga ettirt. Başlarda oldukları gibi bir kelime bile konuşmasınlar birbirleriyle. O zaman bakalım o çok değerli bulduğu aile hayatı ne olacak? Ama bir yanımda kadın haklı diyor. Yani nereye kadar adamı ailesinden uzak tutabilirim ki? Bir de benim için değer mi böyle bir şeye? Hadi şimdi özlediğinden böyle yapıyor. 10 gün sonra ne olacak peki? Parmağımdan çıkardım yüzüğü. Annem nasihat vermedi, gerçekleri söyledi. Ben evlenmek için küçüğüm, sen de öylesin. Hem de daha hazır bile değiliz. Tamam, evlenmeyelim. Ama evinde uyu, başka bir yerde kalma. Nasılsa önünde sonunda evleneceğiz, öyle değil mi? Ne dedi sana? İnan bana, bilmiyorum. Onun adına özür dileyeyim, bir şeyler yapayım ne olur ama. Ne olur evine dön. Orası benim evim değil. Hiç arkama bakmadan servise bindim. Arkama bakmama sebebim biraz havalı görünmekti. Hani arkamdan falan koşacak diye öyle düşünmüştüm. Arkamdan koşmayı bırak, götünü bile kaldırmamış. Servis hareket edene kadar gelsin de alsın beni buradan diye bekledim ama nafile. Yanlış zamanlarda, yanlış mekanlarda bulunmak gibisi yok. Ankaralıya dönmeyeceğim belli oldu sanırım. Yani biz hep bir son yapmaya alışmıştık. Olmadı, başaramadık. Dünyanın sonu değil ya. Yanında kaldığım kız daha da fazla rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden kendime bir ev arkadaşı arama olaylarına girsem iyi olacak. Okulun form sitesine ilan verdim. Bir saat için hemen biri yazınca işimi şansa bırakmadan ona doğru koşayım dedim. Şirin, tatlı, kendi halinde, üstelik İzmirli bir kızın yanına taşınmak için kolları sıvadım. Kız bıcır bıcır bir şey. Sürekli gülüyor ve hep bir şeyler peşinde. Dedim tamam ya, artık eğlenceli zamanlar beni bekliyor. Ta ki akşam olana kadar. Yeni evimde ilk gecemi yaşıyorum. Özgürüm artık. Ankara'nın annesini babasını çekmek zorunda değilim. Parmağımda saçma bir yüzük yok. Sürekli olarak sen nişanlı kızsın, düzgün giyin muhabbetleri de beni ilgilendirmiyor artık. Acı çekmiyorum ya. Annesinden kurtuluşum yoktu çünkü. O kadın hayatımızda hep var olacaktı. Mantıklı düşünce bu hesap böyle bitsin dedim. Yeni ev arkadaşımla beraber cips aldık, bira aldık ve film izleyerek ilk günümüzü kutlamak istedik. Kapı çaldı. Sonrasında artık orası da benim evim olduğu için ilk kapı açma olayımı yapayım dedim. Ağzım kulaklarımda, göğüslerim üzerine düşen cipsleri toplarken açtım kapıyı. Orta yaşlı bir kadın karşımda ama kıpkırmızı kadın. Yöneticimiz, ses mi gitti diye düşünürken kadın bir saldırdı bana. Saçlarımdan tuttu, kapının dışına kadar sürükledi beni. Allah'ım, ölüyorum dedim ya. Bir sapık beni öldürüyor. İçeride kıza bağırıyorum, apartmandakilere bağırıyorum, saçlarımı bırakmıyor. Suratımı tırnaklıyor, kulaklarımı çekiyor, merdivenlerin oraya doğru sürüklemeye çalışıyor beni. Kadının elinden de kurtulamıyorum. Tek yaptığım şey bağırmak. Merdiven oraya gelirsem beni atacak aşağıya. Sonunda apartmandan birileri duydu. Sesimi toplandılar. Kalabalık olunca bıraktı artık saçlarım, kulaklarım kan içinde kalmış. Kafamın derisi uyuşmuş, yerler hep saçlarım dolu. Neden dayak yediğimi bilsem ben de saldıracağım ama öyle ani geldi ki ne olduğunu şaşırdım. İnsanlara baka baka o kadar yüksek sesle, çığlık seviyesinde hala kulaklarımdadır o sesi. Orospu bu. 3 çocuklu adamı ayartan orospu bu. Adam mı kalmadı? Ne istedin kocamdan? Hassiktir. Herkes bana bakıyor. Hatta sanırım şimdi bir daha saldırsa alkışlayacaklar. O orospu ben değilim diyorum ama bir yandan da lan acaba ben miyim diye şüpheye düşüyorum. Onca darbeden sonra beyin amcıklanması yaşadığım için tabii. Bu tam bana saldıracaktı ki ev arkadaşım araya girdi. O küçücük kız kadına bir saldırdı. Tutsaydın adamı elinde, beni seviyor o. Boşanacaksın ondan, çocuklarınla beraber siktir olup gideceksin köyüne, dedi. Kedi köpek gibi saldırdılar birbirlerine. Polis geldi en son. Apartman yöneticisi beni çekti kenara. Burada oturmanızı istemiyoruz diye. Lan ben daha geleli 2 saat bile olmadı. Ayrıca orada kadınlar kavga ediyor. Sen ne diyorsun amca? Bu da ayrı bir cins çıktı. Yani anlayacağın kaldım öyle. O gece orada kalacak götü bulamadım kendi. Belli mi olur kadın? Akrabalarını toplar pompalıyla yerden bitme kızı vurmaya gelir. O tüfek de kesin bana denk gelir. Bir de kadının yüzündeki acıyı, çaresizliği. Artık bu ev basmanın son umudu olduğunu gördüm. Çenesi titriyordu. Kocasından bahsederken. Çocukların babası o, diyordu. Aldatılmak ne kadar kötü, ne kadar korkunç, sevilmek soğuduğunu gördüm. Allah kimse yanındaki adamın uzaklaştığını, gözlerin önünde gerçekleştirmesin. Kürkçü dükkanıma doğru geri döndüm ben de. Barışmak gibi bir niyetim yoktu ama en azından bugün huzurlu bir yerde uyumak istedim. Mesajda geleceğimi yazdım. Bir saat sonra da gittim eve. Eve gittim ama hala tripliyim. Sana gelmedim derdindeyim. Odaya gidip üstümü değiştirecektim ki odanın bütün her yeri küçük küçük postitlerle dolu. Her yer ama odada boş yalan yok. Hepsini seviyorum. Affet. Ne olursun affet. Artık her şey istediğin gibi olacak yazıyordu. Yatağımın üzerinde mektuplar vardı. 7-8 tane. Ben yokken yazdığı şeyler. Bir tane de gümüş bir yüzük vardı. Bu ne? Dedim. Büyük büyük sorumluluklar almaya gerek yok. Biz de her öğrenci gibi gümüş yüzükle başlayalım yeniden her şeye, dedi. Bu adam beni seviyor ya. Mutluluktan ağlamak bu demekmiş. Hiçbir ilişki mükemmel değil. Hep sorun var ama beni böyle seven bir adamın annesi beni sevmedi diye bırakmayacağım. Şöhret benim göbek adım, bebişim. Kalabalık bir toplum önünde konuşmama gibi bir durumum var. İnsanlar bana bakınca rahatsız oluyorum. Göz kontağı kuramıyorum ama buna rağmen kanalda sunucu olma teklifini takla ata ata kabul ettim. Çocuk programlarına geçtim kısa bir süreliğine. Orayı toparlayana kadar oradayım. Her şey sıfırdan başlıyoruz. Metin yazarıyım, sunucu falan aranıyor ama işte program başlamadığı için sunucu çekimler için hep beraber orada oluyoruz. Kast için gelen kızları beğenmiyor yönetmen. Kimisi de hayvan gibi para istiyor. Kimisinin piyasada adı iyi anılmıyor derken adam arkasını döndü. O sırada tam esniyordum beni gördü. Stajyer misin sen? Dedi. Yok metin yazıyorum. Bayağıdır buradayım. Haberdeydim. Geç bakalım şu tarafa. İlk kamera deneyimim böylelikle başlamış oldu. Ay ben utanırım yapamam dedim ama sırf rolden götüm kalktı. Lan keşfedildim diye. Adam da gayet sakinleştirdi. Kimler kimler yapıyor merak etme, mimik yapa yapa konuş. Şirin dur yeter dedi. Eyvallah dedim ben de. Şirinlik bizim vatani görevimiz. Eve geldim bir havalar, ben de bir havalar. Çocuk programı değildi sanki BBC ana haber spikeri oldum. Ballandıra ballandıra anlatıyorum olayları. Arkasında duruyordum, döndü bir anda. Ama böyle sanki benim olduğum yerde ışık süzmesi varmış gibi gözleri kamaştı. İşte bu ya, dedi. İşte aradığım kişi bu. Şu yüz hatlarına baksana. Biraz sıradan ama farklı duruyor. Kız da star ışığı var. Beyaz benim arkadaşım, onunla beraber ikiniz program yapmaya ne dersin, dedi. Ya da boş ver, o senin ışığının altında ezilir, komplekse girebilir. Önce çocuk programından başlayalım, dedi. Kabul etmedim, o kadar yalvardı ki deneyelim demek zorunda kaldım. Kim lan orospu çocuğu? Dönmüş bakmış sana. İşte bu demiş. Pazardan portakal mı seçiyor? Kim ver numarasını? Starışını ben ona bir göstereyim. Ayı. Gerçek bir ayı. Su katılmamış ayı. Onca şey anlattım. Adamın anladığı yönetmen yavşaklığı olmuş. Of sanatımı kimse anlayamayacak ne acı. Ertesi gün oldu. İşe uça uça gittim. Çekimler olacak diye geldim. Bir sürü çocuk var. Hepsini bir havuzun içine doldurmuşlar. Hava desen esiyor. Titriye bekliyor bebeler. Havuzun kenarına beni koydular. Elime de bir mikrofon verdiler. Yanıma da bir kukla, iki tane de kağıt. Başladım olaya. Ben gayet güzel yapıyorum zannederken kulaklıktan bir ses geldi. Bu gerizekalı karı hangi kameraya bakacağını bilmiyor mu? Lan o gerizekalı ben miyim acaba ama imkansız kamerayla ne işim olsun ki? Ya da sanırım benim. Kameraya sadece sunucu bakar. Tabii bana diyor. Bir afalladım, devam etmeye çalıştım. Arkadaki orospu çocuklarını sustursun şu kıza söyleyin biriniz. Sanırım bu da benim dedim. Arkaya doğru döndüm. Ama çocuklar sessiz olmazsanız oyuna başlayamayız dememle kulaklığımdaki sesin gürlemesi aynı anda oldu. Ona kim dedi? Kimle konuşuyor bu gerizekalı? Açısını bozmasın. Ya ama artık iki kere gerizekalı dedi. Adama ayıp denilen bir şey var. Yani bana mı diyor anlamıyorum zaten. Havuz çekimleri bitti. Başka çekimlere geçtik. Yarışma olacak. O havuzdan çocukları çıkardılar. Islak ıslak alana attılar. Yavrum nasıl üşüyorlar? Nasıl anlatamam? Anaları babaları da kereste gibi izliyor çocukları. TV'de görünecek diye. Kolunu kopartmak zorundayız desem kabul edecekler. Bir de çocuklara öğlen yemeği yerine kek verince benim vicdanım artık gitti gitti bitti. Başladık. Birkaç kelime söyledim, gülümsedim. Şuna söyleyin gülmesin. İkinci kamera sende çekme kızın suratını. Çok matahmış gibi. Ya bu adam Sesin bana geldiğini bilmiyorum acaba. Bu biraz ayıp olmuyor mu? Ne yapayım? Ağlayıp çıksam, bağırsam mı? Ne yapsam? Zar zor bir sürü geri zekalı lafı yiye yiye bitti çekim. Daha doğrusu ben bitti sandım. Adam geldi. Şu havuz olayını bir de kızla yalnız çekelim dedi. Üzerime giyecek mayon falan yok. Bir de mayayla sunamam ben dedim. Yapım asistanı bir beyinsiz var. Allah'ın malı. Canım şey yapacağız o çekimi. Sen bunlarla olacaksın yine kıyafetinle. Altın zaten görünmüyor ya. Üstüne can yeleği takarız. Çocukları olduğu gibi hani her şey güvenlikli imajını korumamız lazım dedi. Ben de tamam diyerek giydim yeleği. Havuzun ortasına dikildim. Öyle yönetmenin gelmesini bekledim. 15-20 dakika sonra adam geldi. Beni orada malak gibi görünce bir kahkaha atmaya başladı. Bir kahkaha attı. Onunla beraber bütün set ekibi attı. Kızım manyak mısın, sana kim suya atla dedi diye bir de beni haşladı. Allah belanızı versin. Sizin şizofren gerzek lan, sen demedin mi yalnız çekilecek diye. Eve döndüm ve bu anıyı bir daha hatırlamamak üzere hafızamdan sildim. 15. ayrımın sonu, sayfa 280.